Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda her hafta olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra Trombon sanatçısı Sayın Bedi Durham. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Sağ olun.
Değerli konuğumuzla bugün ülkemizin saygın kurumlarından Devlet Opera ve Balesi'ni konuşacağız. Tabii ki kendisinden de söz edecek bize.
Elbette.
Operamızın geçmişi, hatta Osmanlı'dan günümüze, opera maceramızdan birazcık söz edeceğiz.
Devlet
evet.
Opera Balesi çok değerli bir kurum elbette ki. Öyle değil mi? Bize nasıl kurulduğuna dair, nasıl kurulmuş ve günümüze nasıl gelmiş, o hikayeden biraz bahseder misiniz?
Evet. Aslında İkinci Mahmut döneminde başlayan bir opera serüveni var.
Evet.
Ülkemizin. Bu serüven içinde önce çok sesli müziğe geçiş çalışmaları, işte çeşitli küçük gruplar kurulması. Bunun yanı sıra daha sonraki dönemlerde de işte Donizetti'nin Abdülaziz tarafından Osmanlı topraklarına getirilmesi ve onunla beraber işte ilk opera çalışmaları başlamış.
Meşhur Donizetti.
Evet, Paşa. Evet, meşhur Donizetti Paşa. Dün öğrendiğim bir şey. Çok ilginç geldi bana da. İkinci Abdülhamit'le ilgili bir şey öğrendim dün.
Evet.
Çok operaya meraklıymış ve opera kumpanyalarını getirirmiş. Bununla birlikte devletin ilk opera sanatçıları, resmi sanatçıları onun döneminde bir fermanla göreve başlamışlar. Ben bunu yeni öğrendim.
Ben o fermanı görmüştüm. Evet. Bundan kaç yıl önce Sultan Abdülhamit'in opera nizamnamesi nasıl oturulup nasıl kalkılacağına, nasıl girilip nasıl çıkılacağına kadar hatırladığım kadarıyla tercüme etmişlerdi. Çok ilginçti, çok muazzam bir şeydi yani benim için.
Evet. Daha sonra tabii Cumhuriyet döneminde özellikle Ankara Devlet Konservatuvarı'nın 1936'da faaliyete başlamasından sonra ilk opera icrası bildiğiniz gibi Atatürk'ün emriyle Adnan Saygun'un Özsoy Operası İran Şahı'na ülkemizin müzikte geldiği noktayı biraz da göstermek adına yapılmış bir çalışma olarak yapılmıştı ama halka açık ilk opera gösterisi 1940 yılında tatbikat sahnesiyle. Sevgili Devlet Konservatuvarımızın tatbikat sahnesinde
evet,
başlamıştı.
Cebeci'deki,
ne kadar
Cebeci'deki.
Kıymetli ve önemli bir sahne o değil mi?
Evet. Daha sonra epey bir süre kurumsallaşamamış tabii opera. 1900 yanılmıyorsam 47 yılında çıkan bir yasayla devlet tiyatrolarıyla beraber kurumsal bir kimlik kazanmış. Ve o günden bu yana da kesintisiz, hiç aksatmadan perdelerini seyircilere açıyor.
Açıyor. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında da ülkemizi,
tabii,
ülkemiz müzik ve sanatını, sahne sanatlarını, müzik sanatını en iyi şekilde temsil ediyor. Şimdi sıcağı sıcağına isterseniz opera orkestramızın ve koromuzun birlikte yaptığı, Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında yaptığı bir etkinlikten çok ilginç Sakarya Marşı. Çok güzel bir marşımızdır bu. Bunu Devlet Opera Balesi Orkestrası ve Korosu'yla dinleyebilir miyiz acaba?
Sakarya Marşı'nı kim bestelemiş dinlemeden önce? Onu
Beste
söyleyelim.
Ahmet Cemalettin Çinkılıç.
Evet, şimdi dinleyebiliriz.
We'll be right back.
Evet, Ankara Devlet Opera Balesi'nin Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde yapmış olduğu bir performansı dinledik. Hakikaten çok güzel bir performans idi. Operanın ve balenin sadece sahnede seyircileriyle buluşmasının dışında da gerek orkestranın koroyla, gerek orkestrasının solistleriyle yaptığı farklı farklı etkinlikler de var tabii. Bu da onlara bir örnek teşkil ediyordu. Ben biraz geriye gitmek istiyorum yine. Ankara Devlet Opera Balesi ve diğer kurulan, önce sanıyorum İstanbul, sonra evet, İzmir 70'li yıllarda kuruldu. Bunlar tabii ki Cumhuriyet'le özdeş kurumlar gibi düşünüyoruz. Ama bugün sizin de söylediğiniz gibi aslında Osmanlı'dan yine bize bir miras kalan bir kurum olduğunu görüyoruz. Ama Cumhuriyet'le sadece daha genişledi, daha geliştiğini düşünebiliriz. Önce Ankara Devlet Opera Balesi kuruldu. 1947 demiştiniz, evet, sanıyorum. Tatbikat sahnesi kapanıp ya da isim değiştirip. Bir de opera binasıyla ilgili önemli notlar buldum ben. Bu konuyu da konuşmak istiyorum. Önce nasıl yapıldığıyla ilgili. 33 ile 48 arası, 1933 ile 1948 arası sergi sarayı, sergi evi olarak yapılmış. Evet. Sergi, evet, evi olarak yapılmış. O zamanlar tabii ki bugün Mamak Belediyesi'nin kültür merkezi olan Cebeci'deki konservatuvarın, bizim de okuduğumuz, sınavlarımızı, evet, konserlerimizi yaptığımız salonunda, ki adı Tatbikat Sahnesi olarak, opera temsilleri orada yapılıyormuş. Ta ki 1948'de Alman mimar Paul Bonatz bu sergi sarayını opera binası haline getirmiş. Ve günümüzde de hala o semtin adı da operadır. Evet. Ne müthiştir. Dünyada çok örnekleri de vardır aslında, öyle değil mi?
Tabii.
Değil.
Tabii.
Yani birçok dünyanın büyük şehirlerinde, önemli şehirlerinde o semte, o caddeye o adını vermiştir operalar. Biz de bu konuda çok şanslıyız diyorum. Mutluyuz bu konuda. Şu anda hala orada sanıyorum şey yapıyor. Bir dönem galiba bir de birçok isimleri olan ama en son ismi Devlet Resim ve Heykel Müzesi, hı-hı, olan o sahnede kullanıldı sanıyorum.
Evet.
Hatta Cumhuriyet'in ilk operası da orada. O demin söz, tabii, ettiğiniz Özsoy.
Özsoy operası
Adnan Saygın. İran Şahı'na orada. Ankara'da iki sahnede sürdürüyordu. Ama şimdi galiba bir takım tadilatlar falan dolayısıyla Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde değil, sadece bu Alman mimarın, hı-hı, opera binası haline getirdiği binada sürdürüyor.
Aslında bir sahnemiz daha var.
Hı.
O biraz Batı kente giderken, Ostim'i geçtikten sonra orada Leyla Gencer sahnemiz var. Şu anda operet sahnemizin görevini orası aldı. Yani maalesef artık temsil yapamadığımız Eski Türk Ocağı binası tabii ki çok daha merkezi ve çok daha halka açıktı ama çeşitli nedenlerden dolayı artık kullanamıyoruz. Leyla Gencer sahnemiz var. Çok güzel, modern bir sahne. Hı-hı. Temsillerimizin bir kısmını da orada yapıyoruz. Hı hı. Özellikle çocuk oyunlarımızı, hı, operetlerimizi haftada iki günde orada yapıyoruz. Orası bir de bir okul gibi oldu şimdi. Hı hı. Orada çocuk balesi, çocuk korosu faaliyetlerini ve provalarını hep orada yapıyorlar.
Evet. Belli yıllar içerisinde önce Ankara, sonra İstanbul kuruldu sanıyorum.
1960 yılında İstanbul.
İstanbul kuruldu. Evet. İstanbul uzun yıllar Taksim'deki AKM'de, şu anda da sanıyorum Süreyya Sineması.
Kadıköy'de
Süreyya Operası. Eski ismi Süreyya Sineması. Orada yapıyor. 70'li yılların sonuna doğruydu galiba. Çok emin değilim. Siz daha iyi bilirsiniz belki. İzmir kuruldu. Sonra Mersin.
Mersin. Evet.
Sırayı yanlış hatırlamıyorum. En son da Samsun Operası'na kavuştu ülkemiz. Evet. Bu konuda çok şanslıyız tabii. Giderek inşallah çok daha fazla fazla operalarımız olur. Bir örnek daha sunalım mı? Operamızın, Devlet Opera Balemizin sadece opera yapmadığı, bale yapmadığı, onun dışında birçok farklı etkinliklerde bulunduğuna örnek olarak. Yine Ankara Devlet Opera Balesi, orkestrası, korosu söylüyor. Çanakkale Oratoryosu'ndan küçük bir kesit, meşhur Çanakkale türküsü Bas Tevfik Rodos'tan dinliyoruz efendim. Thank you.
Evet. Çanakkale türküsünü gerçekten oratorio şeklinde
duymak. Tevhid de ne kadar güzel söyledi değil mi?
Çok farklıydı gerçekten. Sevgili Bedi Durham, siz de Ankara Devlet Opera Balesi sanatçısınız.
Evet.
Sizin bu kuruma girmek hikayeniz nasıldı acaba? Kaç yılında girdiniz? Sevgili dinleyiciler, Bedi Durham trombon eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda Abdullah Özkaya'nın öğrencisi olarak aldı. 1986 yılında İstanbul'da düzenlenen Ulusal Müzik Yarışması'nda da üçüncü oldu. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Elbette ki CV'nizde birçok başarılarınız var. Evet. Konservatuardan sonra operaya geçtiniz ve bu hikayeyi şimdi dinliyoruz efendim.
Başlamadan önce tabii ki sevgili hocam Abdullah Özkaya'ya buradan rahmet dilemek istiyorum tekrar.
Evet, ben de özellikle ismini anmak istedim.
Emeği çoktur. Operayı sevdiren de odur. Evet. Kendisi de opera orkestrasının trombonusuydu. Onun sayesinde tanıştık operayla. 1985 yılında başladım ben operada çalmaya.
Evet.
30. sezonum.
Maşallah.
30 sene çok evet. Ciddi bir uzun bir zaman dilimi.
İlk bakışta tabii enstrümancıların çok tercih ettiği bir yer olmuyor.
Evet.
Daha çok enstrümantal müzik yapan senfoni orkestraları, o tür şeylere yönelmek istiyorlar. Fakat ben ilk oraya öğrenciyken başladım çalışmaya.
Hı hı.
Bir esere takviye olarak gelmiştim ve enstrümanla insan sesinin birleşimindeki o muhteşem ortamı görünce bir daha kopamadım, aşık oldum.
Para müziğinin eşsiz
evet.
Derinlik,
evet.
Derin tarafları çok etkili tabii ki.
Evet.
Evet, bu 30 sene çok uzun bir zaman dilimi dedik. Ve siz bu kurumda 30 senedir çalışıyorsunuz ve birçok turneye gitmiş olmalısınız.
Evet.
Elbette ki. Çünkü bizim operamız gerçekten başarılı değil mi? Bir Atatürk'ün döneminden başlayarak günümüze birçok eserlerle dünyayı gezmiş. Bu zaman diliminde turnelerde aldığınız tepkiler neydi bir Türk operası sanatçısı olarak?
Öncelikle tabii Türkiye'den bir opera geliyor diye bir sürprizle karşılaşıyorlardı. Ta ki performansımızı duyana kadar. Danimarka'ya gittiğimizde Aida operasıyla orada aldığımız kritikler hakikaten göz doldurucu kritiklerdi. Yani profesyonel kayıtlardaki başarılarının aynısını elde ettiğimiz hakkında yazılar çıktı.
Ne güzel, ne mutlu.
Ve yaptığımız 3 temsilin 3'ü de kapılara kadar dolu bir izdiham içinde oldu. Yani o alkış gerçekten yaşamanız lazımdı. Bitmek bilmedi ve tabii onları Türkiye'nin bu yüzünü de göstermiş olmaktan ayrıca bir gurur duyduk. Her zaman o ülkelere gittiğimiz zaman maalesef daha henüz kırılamamış bir önyargıyla karşılaşıyoruz.
Hı hı.
Yine gerçi operamızla ilgili değil o ama Muzaffer Arkan hocamızın korosuyla İsviçre'de bir festivale katıldığımızda Türkler smoking giymişler diye bir lafla karşılaşmıştım. ve her zaman göğsümde taktığım Atatürk rozetime bir daha bakıp
ne mutlu
teşekkür ederim atam dedim.
O zaman bir örnek daha verelim. Biz kendimizden bir şeyler ne kadar başarılı yapıyorsak dünya müziklerinden, dünya operasından, dünya bestecilerinin eserlerinden de örnekleri demin de söylediğiniz gibi Ayda Operası'nda olduğu gibi çok başarılı orkestramızla, koromuzla, solistlerimizle gerçekleştirdiğimize bir örnek vermek istiyorum. Ünlü Fransız besteci Georges Bizet'in meşhur operası Carmen'den küçük bir arya Bas Eralp Kıyıcı'dan dinliyoruz efendim.
Thank you.
Evet sevgili Bedirduram, opera müzisyenliğinden biraz söz edebilir miyiz? Sahne üzerinde çalıyor diğer senfoni orkestrası müzisyenleri, çalıcıları. Oysa ağırlıklı olarak operanın opera çukuru dediğimiz yerde çalar opera çalıcıları. Tabii ki sahne üzerinde de etkinlikler yapıyorsunuz ama ağırlıklı olarak işiniz o. Bunun bir haleti ruhiyesi eski tabirle. İkincisi ne bileyim nasıl bir haz alınıyor ya da ne tür avantajları, dezavantajları birazcık söz edebilir miyiz?
Önce dezavantajından başlayayım. 30 yıldır opera ve bale seyredemiyorum.
Ay evet.
Yukarıda ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum.
Doğru, bir dönem ben de çalmıştım.
Siz orkestra çıkıyorsunuz evet. Sevgili dinleyicilerimiz. Elbette ki operayı dinliyorlar ama gitmeyenler için söylemekte de fayda var. Sahnenin üzerinde sanatçılar var, seslendirenler, şarkıları, operaları söyleyen sanatçılarımız. Aşağıda da değil mi orkestra aletlerimiz var. Evet. Müzik aletlerimiz var, enstrümanlarımız ve orkestra çukurunda bulunmakta. Tabii. Dolayısıyla siz oradan göremiyorsunuz.
Sadece sesleri dinliyorum ben de. sevgili dinleyicilerimiz gibi radyodan dinler gibi dinleyebiliyorum. Tabii Çukur'da çalmanın bazı hem rahat yanları var hem de işte rahatsız yanları var. Rahat yanı tabii daha kapalı bir ortamda olduğumuz için birbirimizi daha iyi duyuyoruz. Ancak sürekli tabii nereden geldiğini benim bir müziğe eşlik ettiğimiz için de şefle daha fazla kontakt halinde olmamız gerekiyor. Çoğu zaman volümümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle akustiği çok iyi olmayan sonları çaldığımız zaman o biraz sıkıntı yaratabiliyor. Onun dışında ben kendimi o kadar kaptırmışım ki.
Evet.
Yani
o yüzden işte için... seyirci Bedi Durham'ın yüzünü göremese dahi orkestra çukurunda diyor ki burada öyle bir trombon sesi duyuyorum ki değil mi? çok etkileyiciydi deyip temsilin sonunda sizi tebrik ediyordur.
Tabii tabii ki. Çok gelenler oluyor.
Evet.
Bilmiyordum ama bazı seyircilerimiz iki kere bilet alıyorlarmış temsillere.
Yani.
Birinciyi aşağıdan seyredip temsili izleyip İkinci sefer gelip balkondan bilet alıp orkestrayı izliyorlarmış.
Duydukları müziğin kimler tarafından icra edildiğini birazcık daha farklı bir açıdan görmek için, görebilmek için.
Evet.
O opera müziğinin, bale müziğinin zenginliği tabii tartışılmaz. Sahne üzerinde senfoni orkestralarımızın icra ettiği müzikler de çok engin, çok değerli, şüphesiz.
Wagner'in dediği gibi tüm sanat dallarının bileşiminden oluşmuş değil mi?
Evet.
İçinde tiyatro var, bale var, müzik var,
tabii,
resim var, öyle değil mi?
Tabii hem görsel sanatlar, hem plastik sanatlar. Hepsini barındırıyor.
Hepsi iç içe olduğu için çok zengin elbette.
Müzik sanatı.
Sizin yöneticilik tarafınız da var şimdi, öyle değil mi?
Evet.
Bu yüzden çok tebrik ediyoruz.
Teşekkür
Başarılı
ederim.
Bir görev yürütmektesiniz.
Sevgili orkestrama müdürlük yapmaya çalışıyorum bir süredir.
Estağfurullah, değil mi? Bu yüzden size daha da rahat ve gerçekten hani yönetici olduğunuz için de daha doğru bilgi alabiliriz. Operayı izlenme oranı nedir? Yani seyircilerimiz gerçekten operayı seviyorlar mı? Elbette mesela eskilerden öyle değil mi? Kıyafetleri bile farklı olurmuş. O özellikle giyinirlermiş özel opera temsillerine gelirken.
Tabii, tabii.
Şimdi de böyle mi acaba? Bir değerlendirmişsiniz geçmişle günümüzdeki opera seyircisini.
İlgi konusunda her geçen gün dozun arttığını söyleyebilirim.
Çok sevindirici.
Yetişemiyoruz yani salonumuzun kısıtlı olanaklarında işte temsil sayımızı arttırarak ancak daha fazla izleyiciye ulaşmaya çalışıyoruz ama inanın bu bile yeterli değil. Diğer konuya gelince artık eskisi gibi çok fazla takım elbiseli seyircilerimiz yok. Ama hiç önemli değil. Yeter ki gelsinler.
Dinlesinler.
Bizimle ortamı paylaşsınlar.
Evet.
Bu çok güzel bir şey. Buradan bir de küçük reklam yapmak istiyorum müsaade ederseniz.
Tabii ki, buyurun.
Her zaman söylüyorum bütün tanıdıklarıma. Opera sinemadan ucuz. Ve de başka ülkelerde aylar öncesinden kuyruklara girerek bilet aldığınız, ciddi paralar ödeyerek gittiğiniz temsillere burada çok rahatlıkla,
çok da ucuz var.
Haftanın 6 günü gelebilirsiniz.
Haftanın 6 günü temsil var,
evet,
ve çok da ucuza.
Haftanın 6 günü.
Bu görsel şovu izleyebilirler, şöleni diyelim.
Tabii,
değil mi?
Tabii.
Peki siz yine yurt dışındaki turnelere dönmek istiyorum.
Evet.
Türk bestecilerimizin eserlerini orkestramız seslendirirken nasıl tepkiler alıyoruz?
Evet. En son Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu yaptık biz. İtalya'ya gittik ve Papa'nın huzurunda çaldık. Rahmetli yine yad edeceğimiz Hikmet Şimşek hocamızla.
Hikmet hocamızla. Tanurlar için de
emekleri çok büyüktür. Onun önderliğinde Papa'ya bir konser yaptık. Bütün Vatikan protokolü ve dış misyon temsilcilerine. Tabii bizim müziğimiz Batı kulağına biraz değişik geliyor. Modal bir müzik kökenimiz olduğu için. Ancak tabii büyük ustalarımızın maharetli besteleriyle, onların fikirleriyle bunları biz çok seslendirip onların evrensel
müzik dillerini yaşatmaya devam ediyoruz.
Müzik dillerine uyarladığımız zaman ortaya şaheserler çıkıyor. Yani. Hemen lafınızı bölmeden bir şey söylemek istiyorum. Biz Yunus Emre Oratoryosu'nu Vatikan'da çaldığımız zaman çok katı protokol kuralları var. Bizim nasıl oturacağımıza kadar. Ve Papa'nın asla ayağa kalkma adeti yokken konserden sonra, Papa da bayağı yaşlıydı o zamanlar, adamcağız ayağa fırladı ve orkestraya doğru gelmeye başladı. Hikmet Hoca'ya sarıldı.
O kadar çok etkilendi.
O kadar etkilendi. Ne güzel. Tabii Yunus Emre de
etkilenmeyecek.
Etkilenecek gibi değil.
Tarihi elbette, şahsiyetimiz elbette, değil tabii ki.
Yani. Evet tabii. Ama bizim olması ve bizim orkestramızla böyle bir tepki almak çok evet. daha onur ve gurur verici, öyle değil mi?
Çok gurur verici.
Şimdi hemen bir örnek daha dinleyelim mi o
hemen
zaman?
Hemen bir
bu
örnek
güzel
dinleyelim.
Güzel hikayenin anının evet. ardından.
Şimdi genç yeteneklerimizden Murat Karahan'dan deminki konuşmalarımıza da çok örnek teşkil edecek. Bizim saydığımız Kardeş Azerbaycan'dan çok güzel bir türkü. Orkestra düzenlemesiyle, çok seslendirilmiş haliyle, tekrar söyleyeyim, Murat Karahan'dan Nazende Sevgili. Dinliyoruz efendim.
Çok güzeldi. Gerçekten. Orkestra ve solistimizle. Solistimiz konservatuardan mezunmuş herhalde.
Evet, yeni genç yeteneklerimizden, umut veren yeteneklerimizden.
Murat Karahan.
Tabii ki Bediciğim bahsedebilir. Evet. O daha yakından tanıyor.
Her zaman sesini duymaktan gurur duyduğumuz bir kardeşimiz. Yurt dışında da tanınmaya başladı ve de sık sık opera temsilleri yapmak üzere çeşitli ülkelere gidiyor.
Ah ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu.
Evet. Evet.
Ülkemizin böyle değerlere tabii ki ihtiyacı var. Ayrıca sevgili dinleyicilerimiz, bizim programımızın bir özelliği sadece iz bırakan kişiler, iz bırakan kurumlar değil, iz bırakmaya aday yetenekli gençlerimize de destek vermek amacıyla programımızın birine de Murat Karahan'ı davet edelim, onunla da söyleşelim diye aklıma geldi şu anda.
Evet.
Şimdi sıcağı sıcağına çok bilindik bir eser. Dünyanın en büyük opera bestecilerimizden, Verdi'den, Verdi'nin çok önemli bir eseri olan Ayda ve bu Ayda Aspendos hatırlatıyor bana. Biraz evet. Aspendos'tan söz edip de ondan sonra geçelim mi isterseniz?
Aspendos Operası, Opera ve Bale Festivali daha doğrusu. Bu sene yanılmıyorsam, valla 20'yi geçtik galiba.
Maşallah, hatırlamıyorum. Ne kadar güzel, ne kadar
o
güzel.
O kadar çok yıllardır oluyor. Uluslararası Festivaller Birliği'ne kabul edildi. Ki kolay değildir oralara yani, kabul
tabii
edilmek.
Tabii çok önemli bir şey.
İlk senesinden beri mutlaka bir Ayda yaptık. Uzun yıllar. Son birkaç yıldır biraz program değişikliğine gidildi ama oranın mimarisi tabii malum. Doğal bir akustik. Muhteşem bir akustik.
Evet.
Yüzyıllardan bu yana gelen. Ve Ayda orada çok ihtişamlı oluyor.
Hı hı.
Tabii dekorları büyütüyoruz. Buradaki dekorlarımız oraya minicik kalıyor. Oraya o dekorların hepsi işte... Daha 5 kat, 6 kat daha büyütüp kadro aynı şekilde daha kalabalık bir hale getiriliyor. Muhteşem oluyor. Yani ben orada neredeyse tüm Ayda'larda çaldım. Her şeyden önce seyircinin o yoğunluğu anlatılır gibi bir şey değil. Yani Aspendos'ta iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde.
Çok fazla ilgi görüyor elbette ki.
Çok fazla ilgi görüyor.
Ve o tınılar seyirciyle birleşince büyük bir ruh. Değil mi? Eşsiz bir ruh ortaya.
Benim aslına bakarsanız yani seyirci oraya Ayda seyretmeye geliyor. Bunu biliyor. Benim daha çok sevdiğim kısım prova zamanlarıdır. Çünkü provada etraftaki köylerden insanlar geliyor.
Bu daha güzel.
Evet. Gözlemesini alan teyzeler.
Ay çok güzel.
Efendime söyleyeyim. İşte çocuklar.
Evet.
Hatta orada çekirdek çitleyenler oluyor ve provayı izliyorlar.
Hiç opera dinlememiş kişiler
tabii,
geliyor.
Tabii tabii. Mutlu, yani o bana daha değerli geliyor aslında.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle.
Operanın ne olduğunu bilmek, tanımak için
evet.
Çok önemli bir nokta. Gayet güzel. Şimdi hemen dinleyelim mi?
Hemen dinleyelim. Aspendos Festivalimizin vazgeçilmez eseri, hemen her yıl oynayan Ayda'dan, büyük besteci Verdi'nin büyük operası Ayda'nın ikinci perdesinden Zafer sahnesi. Çok hemen herkesin de bileceği bir müzik. Yine Ankara Devlet Opera Balesi orkestrası ve korosundan dinliyoruz efendim.
Oh,
gerçekten çok etkileyiciydi. Evet, bale de var operanın içinde değil mi? Devlet opera ve balesi. Balede çok önemli, başından beri birçok usta devlet opera balesinden çıkmış ve temsiller vermiş. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?
Balemiz çok sağlam bir ekol üzerine kurulmuş. Disiplininden ve çalışma prensiplerinden ödün vermeden hakikaten günümüze kadar başarıyla temsillerini devam ettiren bir bölümümüz. Bunun yanı sıra şu sıra çok gurur verici bir şey. Gençlerimiz neredeyse hangi yarışmaya giderlerse yurt dışında mutlaka bir ödülle dönüyorlar.
Çok önemli.
Evet, bu da geleceğimiz için bizi çok ümitlendiriyor.
Kesinlikle.
Onlar da çok derin izler bırakacaklar.
İnşallah, inşallah. Evet. Vakit su gibi akıp geçiyor sevgili dinleyiciler. Konuşacak o kadar çok şey var ki ancak süremiz kısıtlı malum. Balemize çok güzel bir örnek sunarak programımızı bitirmek istiyoruz. Rahmetli Ferit Tüzün hocamızın Çeşmebaşı Balesi'nden bir süit dinleyeceğiz.
Evet sevgili dinleyiciler, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Suiti ile son vereceğiz programımızı. Sayın Bedi Durham, geldiğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz programımıza.
Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizlerle olmak.
Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bir başka Müzikte iz Bırakanlar'da yepyeni ustalarla sizlerle buluşmak üzere. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Thank you.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.